Ayrım 61, bölüm 98, sayfa 421. Luke artık Vlösch'teki Polgard Özel Hastalar Merkezi'nde kalıyordu. Özel terimi akıl hastanesi yerine kullanılan bir edebi kelamdı. Luke gerekli evrakları imzalayarak kendi özgür iradesiyle bu hastaneye yatmıştı ve istediği zaman çıkma hakkına sahipti. Saat 15:00. Enstitüye vardığında güneş batmak üzereydi. Pascal Zucca, hipnozcu psikiyatr, Luke'u nerede bulabileceğimi bana söylemişti. Bahçe kapısından girdim, sola kıvrıldım ve iki tarafında ikişer katlı binaların yer aldığı yolda ilerledim. Her pavyon bir uçak hangarını andırıyordu. Beş duvarlar bombeli çatı. 21 numaralı pavyonu buldum. Danışmada görevli kız anahtar tomarını aldı ve bana yol göstermek için önüme düştü. Lombozlu kapıyla kesintiye uğrayan upuzun bir mekan vardı. Bir denizaltının içini andırıyordu. Bir diğerine ulaşmak için bir odanın içinden geçmek gerekiyordu. Yemekhane, televizyon salonu, ergoterapi atölyesi her yer yerindeydi. Her yer yeriydi. Sarı duvarlar, kırmızı kapılar, aydınlatma düzeneklerinin yer aldığı beyaz tavanlar. Ağır duvar renkli muşamba döşemenin üzerinde sessizce ilerliyorduk. Her kapıda kadın yeni bir anahtar çıkarıyordu. Mekanın modern mimarisiyle çelişen hastalarla karşılaşıyordum. Onların pek yeni olduğu da söylenemezdi. Çoğu ağızları bir karış açık bana bakıyordu. Yüzleri ifadesiz, bakışları boştu. Onların bakışlarıyla karşılaşmamaya özen göstererek yürüyordum. En tehlikelileri hiç dikkat çekmeyenlerdi. Başsız bir çıban gibi içe dönük, kendilerini belli etmeyen hastalar, hayaletler. Hastalardan biri bana elini uzattı. Avucunda katlanmış küçük kağıt parçaları vardı. Kadın başka bir kapıyı açarken açıklama yapma gereği duydu. Bir diş hekimi, 6 aydan beri burada, günlerini kağıt katlamakla geçiriyor, origami yaptığını söylüyor, karısını ve 3 çocuğunu öldürmüş. Başka bir koridorda ilerliyorduk. Bir şey dikkatimi çekmişti. Etrafta alarm göremiyorum, bu tür bir sistem kullanmıyor musunuz? Kadın elindeki anahtar tomarını salladı. Alarm harekete geçirmek için bir anahtarı herhangi bir metal objeye değdirmek yeterli. Odalarının bulunduğu bölüme gelmiştik. Hücreleri açılan lombozlu altı kapı saydım. Kadın bir kapının önünde durdu. Burası. Bir kez daha anahtar demetini çıkardı. Kilitli mi? Bunu o istedi. Odaya girdim. Kadın arkamdan kapıyı kapattı ve kilitledi. Luke oradaydı. Beyaz ve çıplak dört duvarın ortasında. 5 metrekarelik aydınlık bir odaydı. Bahçeye bakan bir penceresi ve bir yatak vardı. Hastanedeki odasından pek bir farkı yoktu. Dikkatimi çeken tek şey pencerenin açma kolunun olmayışıydı. Üzerinde polar bir kazak ile açık mavi bir eşofman pantolonu bulunan Luke, odanın sağ köşesindeki küçük bir masada bir şeyler yazıyordu. "Çalışıyor musun?" diye sordum sıcak bir ses tonuyla. Yerinden kalkmadan başını bana doğru çevirdi. İri cüssesiyle kaleminin üzerine iyice inmişti. Kazınmış kafası, güneş rüzgarlarıyla savrulmuş kurak bir gezegeni andırıyordu. "Her şeyi yazıya geçiriyorum," dedi. "Bu çok önemli." Odadaki tek koltuğa yöneldim ve 1 metre ötesine oturdum. Akşamın alacakaranlığı odaya dolmaya başlamıştı. "Nasılsın?" "Yorgun, içi boşalmış. İlaç veriyorlar mı?" Belli belirsiz gülümsedi. "Evet, birkaç tane." Yavaşça kaleminin kapağını kapattı. Ben de içgüdüsel olarak ceplerimi yokladım. Luke ne aradığımı anlamıştı. "Sigara içebilirsin ama camı aç. Kanat sürgüsünü açmak için bana bir zımbırtı verdiler." Bana kare biçimli bir çubuk uzattı. Bu mekanizmanın içine giriyor ve pencerenin kanatlarını açmaya yarıyordu. Dudaklarımın arasında bir kamer sıkıştırdıktan sonra paketi ona uzattım. Başını salladı. Uyandığımdan beri elimi sürmedim. "Bravo!" dedim nedenini bilmeden. Zippomla sigaramı yaktım. Dumanı ciğerlerime çektim. Ama soğuk havaya karşı sıcak dumanı dışarı verdim. Luke fısıldar gibi konuştu. "Teşekkürler Matt." "Ne için?" "Yaptığın her şey için. Benim için, Lori için, soruşturma için. Bunu yapacağımı biliyordun, öyle değil mi?" Gülümsedi. "Doğru. İntiharı kabullenmeyeceğinden emindim. Rahatça geberebilirdim. Gerçeği herkese anlatacağını biliyordum. Zamoski'ye yaptığın gibi bana da eksiksiz bir dosya verseydin daha kolay olmaz mıydı?" "Hayır. Soruşturmayı bizzat kendin yapmalıydın. Aksi takdirde hiçbir şeye inanmazdın. Kimse de inanmazdı. İnandığıma da hala pek emin değilim doğrusu." "İnanacaksın." Ona doğru döndüm ve sırtımı pencereye verdim. "Luke, seninle bir durum saptaması yapmaya geldim. Bazı parçaları yerine oturtmamız lazım. Bunu zaten yaptım. Senin izlediğin yolu öğrenmek istiyorum. İkimiz birlikte bazı şeylere daha fazla açıklık getirebiliriz." Defterini özenle kapattı. Sonra bana hikayesini özetledi. Ancak tahmin ettiğimden fazlasını anlatmadı. Her şey geçen Haziran'da Silvi Simonic cinayetiyle başlamıştı. Luke şatanist faaliyetlerle ön plana çıkmış bölgeyi gözetim altında tutuyordu. Bir soruşturma yapmıştı. Aynı benim yaptığım gibi. Ama oyun başından beri Sarah'la birlikte çalışmıştı. Sonra yavaş yavaş Işıksızların, Agostina Geda'nın izini bulmuş ve arkasından da Zamoski'ye ve Manon'a ulaşmıştı. Yamasin Larfo, o pastanın üzerindeki bir kirazdı. Cinayet Eylül ayında oldu. O sırada ben zaten işin içindeydim. Köleleri biliyordum. Iboga'yı biliyordum. Parçaları birleştirmek hiç de zor olmadı. Onu kimin öldürdüğünü biliyor musun? Hayır. Bu dosyadaki bilmecelerden biri. Ya Unitel 6? Hafifçe gülümsedi. Sıradan dolandırıcılar. İlginç bir şey yok. İntihara teşebbüs etmeden önce neden onlarla temas kurdun? Benim küçük beyaz aldatmacalarından biri senin için. Hepsi bu. Aziz Mikail madalyonu gibi mi? Ha, onlardan biri, evet. Dostuma acımalı mıydım yoksa sinirlenmeli miydim bilmiyordum. Sordum. Peki köleler onlarla ilgili aşamadasın? Bu işle ilgileri yok. Onlar sadece diğerlerinden çok daha acımasız, kan dökücü şatanistler o kadar. Bu bakımdan onlar için önemli tek şey İboga'ydı. Hangi anlamda? Bu durumda yapılacak tek şey vardı. Söylemek istediğin bu yolculuğu yaptığımı söylüyorum. Evet, birçok kez. Enjeksiyon vererek. Farmakologlardan yardım aldım. Luke'un kollarındaki esrarengiz iğne izlerini hatırladım. Büyük sıçrayışını gerçekleştirmeden önce haftalarca bu maddeyi denemişti. Peki sonra? Diye sordum donuk bir sesle. Hiç, sürekli hastalandım ama beklediğim şeyi göremedim. Bitkiyi nerede buldun? Larfo'dan evine hatırı sayılır miktarda Iboga stoğu koymuştu. Katili onlara dokunmamış bile. Soru cevapsız kalıyordu. Katil, Kabiliyeli'nin evini neden aramamıştı? Uyuşturucu aramıyor muydu? Kölelerle bilgisi yok muydu? Yoksa fahişenin orada olması onu tedirgin mi etmişti? Luke düşünceli bir ses tonuyla devam etti. İbogo'nun herhangi bir özel etkisi yok. Kararımı çabuklaştırmanın dışında. Şeytanı görmek için gerçekten hayatını riske atman gerekiyordu. Bunu anladım. Şeytan yarım işten hoşlanmıyor. Zaten bir ölüm istiyor. Gerçek bir ölüm istiyor. Seni hayata döndürmenin ve sana görünmenin kararını vermek istiyor. Bu aydınlatıcı konuşmadan pek bir şey çıkaramamıştım. Bu kadar risk almanın sebebi ne? Bu tek çözüm yoluydu. Negatif deneyim soruşturmanın anahtarıydı. Katilleri yaratan bir kötülük pınarı, yani ışıksızlar. Manon'un bir ışıksız olduğunu mu düşünüyorsun? Hiç şüphem yok. Annesinden, yani katilinden intikam aldığını mı düşünüyorsun? Düşünmüyorum, biliyorum, hepsi bu. Luke gözlerini benimkilere dikti. Dinle beni Matt, bir daha tekrar etmeyeceğim. Karanlıklara Manon'a olan aşkımdan daldım. Bir Orfo gibi cehennemi ziyaret ettim. Hayatımı tehlikeye attım ve de tabii ruhumu. Bütün bunları onun için yaptım. Ve senin sandığının tam tersini, uçurumun dibinde bir şey bulmamak için dua ettim. Onu aklamak için. Ama en kötüsü oldu. Şeytanı gördüm ve şimdi gerçeği biliyorum. Manon benim yaşadığımı yaşadı ve o bir katil. İzmaritimi pencereden fırlattım. Böyle bir tartışmaya girmek istemiyordum. Yani sen de bir ışıksızsın, olacağım. Şeytanı üç dandik kelimeyle tasvir ettin. Soğuk suya daldın ve işte hepsi bu mu? Seni ikna etmek zorunda değilim. Araf yolcuları andını duydun mu? Bu soruya cevap veremem. Sesimi yükselttim. Sen kimden intikam alacaksın? Kendinden mi? Yoksa sadece nedensiz seri cinayetler mi işleyeceksin? Kaygılarını anlıyorum. Bir noktaya kadar bana eşlik ettin. Daha ileri gideceğini ummuyordum. Derin bir nefes aldı, sonra defterini işaret etti. Yazabileceğim sürece yazacağım. Geçirdiğim evrimin bütün ayrıntılarını not ediyorum. Çok yakında yapacak hiçbir şey kalmayacak. Diğer tarafa geçmiş olacağım. Beni dinlemeye gerek duymayacaklar. Bana inanmaya da gerek duymayacaklar. Sadece beni içeri tıkmaları gerekecek. Benim için bugünlük bu kadar yeterliydi. Luke'un omzunu sıktım. Dinlenmen gerekiyor. Yarın yine geleceğim. Kolumu tuttu. Bekle. Sana başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bendeki bu şeytan takıntısının nedenini hiç kendine sordun mu? Her sabah seni tanıdığım günden beri. Çocukluğumdan geliyor. Derin bir iç çektim. Ne anlatmaya çalışıyordu? Birden gençlik yıllarının karşılaştığı yaşlı adamı anımsamış olabileceğini umut ettim. Hayalimde canlandırdığı ihtiyara benzeyen bir yaşlı adam. Ama o farklı bir şey söyledi. Babamı hatırlıyor musun? Çalışma odasında gördüğüm fotoğrafı hatırladım. Nicolas Soybeanas. Doğu giysileriyle ve alın lambasıyla. Uçurumların, mağaraların Fatih'i. Cevap vermemi beklemeden ekledi. Tanıdığım en kötü pislik. Ona hayran olduğunu sanıyordum. 11 yaşımda herkes babasına hayrandır. Alçak bir herif olsa bile. Devamını bekliyordum. Kafasını rekorlarıyla, performanslarıyla bozmuş, sürekli annemi döven, bize çok sert davranan bir pislikti. O dönemde bir 300 sinir legyonundan rahatsızlandım. Dayanılmaz bir ağrıya neden olan ve çocuklarda çok ender görülen bir hastalık. Babam analjetiklerimi, anti-enflamör ilaçlarımı saklardı. Güya kendi kendime iyileşmeliydim. Buna bir anlam verebiliyor musun? Anlam veremediğim şey bu yeni hikayeyle şeytan takıntısı arasındaki ilişkiydi. Luke babasının şeytanın esiri olduğunu mu söyleyecekti acaba? Devam etti. Nasıl öldüğünü biliyor musun? Bir mağara inişi sırasında sanırım, öyle değil mi? Gedera Çukuru, Pireneler'de Nisan 1978'de. Saint-Michel de Sezen'in Seze'ye fazla uzak olmayan bir yerde. Yaklaşık 1000 metre derinliğe indi. Amacı yerin altında yüzeyle hiçbir teması olmadan biyolojik saatini incelemek için 60 gün kalmaktı. Ama bir daha yukarı çıkamadı. Bir yer kayması onu mağaraya gömdü. Kayaların arasındaki boşluğa sıkışarak havasızlıktan öldü. Susuyordum. Ancak hala şeytanla bir bağlantı kuramamıştım. Cesedin yanında kurtarma ekibi içi eksizlerle dolu bir defter buldu. Oradaki desenleri görünce Mert, hayatımın artık aynı olmayacağını anladım. Neyi betimliyordu? Karanlıkları. Anlamıyorum ya. Babam mağaranın içine sıkışıp kalınca her gün lambanın ışığında onu çevreleyen dekoru çizmiş. Sarkıtlar, çukurların konturları, gölgelerin oluşturduğu biçimler. Hep aynı çizimler mi? Elbette hayır. İlerleyen günlerle birlikte kayalar da değişiyordu. Sarkıtlar biçimsizleşiyordu. Onu yakalamak, alıp götürmek isteyen pençelere dönüşüyordu. Canlı canlı dört duvar arasına sıkışan, yavaş yavaş ölmekte olan Nicolas Cyberat, kendini gördüğü hayalleri çizmeye vermiş olmalıydı. Lambasının azalmakta olan titrek ışığı altında, çevresinin gitgide değişmekte olduğuna inanmıştı. Ölüm biletini almadan önceki son korkusu. Luke sanki kendi içindeki bir mağaradan gelen bir sesle soluk verdi. Son krokilerde mağaranın tavanı bir yarasanın kanatlarına, sarkıtlarda siyah damarlara dönüşmüş. Karanlığın dibinde onun yüzü görünüyordu. Hangi yüz? Babamın ölmeden önce gördüğü son yüz. Korkuya kapıldım. Luke sinirli sinirli kaleminin kapağıyla oynarken fısıltıyla konuştu. Şeytan. Babam son nefesini vermeden önce şeytanı gördü. Onu alıp götürmek için yerin altından çıkıp gelmiş karanlıklar prensi. Bu yüzü asla unutamadım. Bu krokilerin yer aldığı defter benim kara incilim oldu. Luke bana daha önce de babasıyla yaptığı bir gezintide Falezya'nın yamacında Tanrı'nın harelenen yüzünü gördüğünü söylemişti. Nicolas Cyberus'un mağaranın içindeyken çizdiği desenlerde de Luke'un şeytanı görmesini anlayabiliyordum. Dinlenmen gerekiyor Luke. Bana hastaymışım gibi davranma. Ben deli değilim. Şimdilik. Sana bir şey daha söylemek istiyorum. Corin Magna'nı çağırdım. Onunla yeniden görüşmek istiyorum. Ona ne söyleyeceğim ki? Beni gözlem altında tutması gerekiyor. Dönüşüm dosyanın en önemli, en temel parçası. Manon'un gerçek kişiliğini ortaya çıkarmak için incelenmem, metamorfozun analiz edilmesi gerekiyor. Ürperdim. Luke devam ediyordu. O şeytanın eseri Mert. Biliyorum çünkü ben de onunla aynı taraftayım. Şeytanın yolunda sürekli yalan söylüyor. İnsanları baştan çıkarıyor. Onları kullanıyor. Tıpkı gelecekte olacağım gibi. Elimde padişahım ayakta duruyordum ve nihayet durumu anlamıştım. Büyük ayrılık tamamlanmıştı. Bundan böyle ya o ya Manon vardı. Yeniden şefkatle omzumu sıktı. Sıktım ve dişlerimin arasından mırıldandım. Buradan çıkmaya hazır değilsin.